Ayrım 7.
Bak o telaşlı değil. Neden evlerden birinin üstünde değil? Çok yaşlı, boynunu kırar. Eşyalarımızı çıkarmasını sağlayalım mı dersin? Sık boğaz etmeyelim. O zamanı gelince bilir dedi Cem. Upstill itfaiye arabası evimizin üstüne su sıkmaya başladı. Damdaki biri gerekli yerleri işaret ediyordu. Bizim kopyanın simsiyah olup parçalanmasını seyrettim. Yağının üstünde Bayan Modi'nin şapkası kalmıştı. İki evin sıcaklığının ortasındaki adamlar paltolarını ve bornozlarını çoktan atmışlardı. Pijamaları veya gecelik entarileri içinde çalışıyorlardı. Oysa ben durduğum yerde donmakta olduğumu fark ettim. Cem beni sıcak tutmaya çabalıyordu ama kolu yeterince uzun değildi. Kolundan kurtulup omuzlarımı tuttum. Biraz dans edersem ayaklarımı hissedebiliyordum. Bir başka itfaiye arabası belirdi ve Bayan Stefani'nin önünde durdu. Başka bir hortum için su kanalı olmadığından el söndürücülerini kullandılar. Bayan Modi'nin tavanı alevlere gömüldü ve ev korkunç bir gürültüyle çöktü. Her yere ateşler fırladı. Yan evdekiler sıçrayan korları ve yanan tahta parçalarını battaniyelerle söndürmeye uğraştılar. İnsanlar önce birer birer sonra da gruplar halinde uzaklaşmaya başladıklarında gün ağrıyordu. Maycomb itfaiye arabasını ite ite kasabaya geri götürdüler. Upsville'in arabası ayrıldı. Üçüncü araba gitmedi. Ertesi gün onun 60 mil ötedeki Clark's Ferry'den geldiğini öğrendik. Cem'le ben sokağa geçtik. Bayan Modi bahçesindeki tüten kara deliğe bakıyordu. Atticus konuşmak istemediğini anlatmak için başını salladı. Bizi omuzlarımızdan tuttu, buz kaplı sokaktan geçirip eve götürdü. Bayan Modi'nin şimdilik Bayan Stefani'de kalacağını söyledi. Kim sıcak kakao ister? Atticus kuzineyi yakarken titriyordum. Kakaomuzu içerken Atticus'un üzerimdeki bakışları önceleri meraka sonra da kızgınlığa dönüşmüştü. Cem'le sana yerinizden kıpırdamayın dediğimi sanıyorum. Kıpırdamadık ki tam. Peki o arkandaki battaniye kimin? Battaniye mi? Evet küçük hanım, battaniye bizim değil. Üzerimde kahverengi yünlü bir battaniye olduğunu o an gördüm. Kızılderililer gibi örtünüp sarılmıştım. Atticus bilmiyorum ben. Cevap ararcasına Cem'e baktım ama Cem benden bile daha şaşkındı. Nereden geldiğini o da bilmiyordu. Atticus'un dediğini yapmış herkesten uzakta raddelerin önünde durmuştuk. Şuradan şuraya bir adım bile. Cem sustu. Bay Nathan yangın yerindeydi dedi. Onu gördüm. Gördüm onu bir yatağa çekiştiriyordu. Atticus yemin ederim. Peki oğlum tamam. Atticus yavaşça gülümsedi. Galiba bu gece Maycomb'taki herkes şöyle veya böyle dışarıdaydı. Cem kilerde paket kağıdı olacaktı. Gidip getiriver. Atticus hayır efendim. Cem aklını yitirmiş gibiydi. Bütün sırlarımızı doğru yanlış demeden biraz da ortaya döktü. Ne benim ne de kendinin başına gelecekleri düşünüyordu. Hepsi döküldü ortaya. Budak deliği, pantolon, hepsi. Bay Nathan o ağaca çimento tıkadı. Atticus biz bulmayalım onları diye. Belki dedikleri gibi delidir ama Atticus yemin ederim ki bize hiçbir şey yapmadı. Hiç kötülük etmedi. O gece boğazımı boydan boya kesebilirdi ama onun yerine pantolonumun söküğünü dikti. Bize hiç zarar vermedi Atticus. Yavaş ol oğlum dedi Atticus. Bunu öyle bir yumuşaklıkla söylemişti ki yüreklendim. Cem'in söylediklerinin herhalde tek sözcüğünü bile anlamamış olacak ki yalnızca haklısın. Bu bilgileri ve battaniyeyi kendimize saklamalıyız. Bir gün gelir Scott ona teşekkür eder dedi. Kime? Bo Radley'e. Yangını öyle dalmışsın ki seni battaniyeye sardığını fark etmemişsin. Elim ayağım kesildi. Neredeyse kusacaktım. Cem battaniye elinde yavaşça arkamdan dolaştı. Evet yavaşça çıktı. Köşeyi döndü. Böyle yavaşça arkana süzüldü ve böyle yaptı. Atticus sertçe bu seni yeni serüvenlere sürüklemesin dedi Cem. Ona bir şey yapmayacağım diye homurdandı. Gözlerindeki serüven parıltısının sönüşünü gördüm. Düşün Scott, arkana dönseydin onu görecektin. Kalifornia bizi uyandırdığında öğlen olmuştu. Atticus okula gitmemiz gerekmediğini söylemişti. Uykusuz olunca bir şey öğrenemezmişiz. Kalifornia'da ön bahçeyi temizlememizi öğütledi. Bayan Modi'nin hasır şapkası ince bir buz tabakasına yapışmıştı. Çim makasını bulmamız için toprağı kazmamız gerekti. Bayan Modi'yi arka bahçede bulduk. yani açaryalarını seyrediyordu. Eşyalarınızı geri getirdik, olanlar için çok üzgünüz dediğimizde dönüp bize baktı. Eski gülüşünün bir gölgesi dolandı yüzünde. Hep küçük bir ev isterdim Jane Finch. Bahçem daha büyük olur. Düşün bir kez, şimdi açaryalarıma daha geniş yer açılmış oldu. Üzülmüyor musunuz dedim şaşırarak. Atticus varının yoğunun o ev olduğunu söylemişti. Üzülmek mi çocuğum? Yok canım. O eski hardan nefret ederdim. Şimdiye dek 100 kez ben yakardım ya, işin ucunda hapse girmek vardı ama... Benim için üzülme Jean Louis Finch. Olayları çözümlemek için senin bilemeyeceğin yöntemler de vardır. Kendime küçük bir ev yapar, 1-2 pansiyoner alırım. Alabama'nın en güzel bahçesi benimki olur. Ben kollarımı sıvayınca şu küpe çiçekleri ot gibi kalacak. Cem ile ben bakıştık. Nasıl çıktı dedi Cem. Bilmem ki Cem. Herhalde mutfaktandır. Gece saksı çiçeklerim donmasın diye ateşi yanık bıraktım. Duyduğuma göre beklenmedik bir konuğum varmış Bayan Jean Louis. Nereden biliyorsunuz? Atticus kasabaya inerken anlattı. Doğrusu seninle olmak isterdim. Hem ben arkama da bakardım. Bayan Moody beni hep şaşırtırdı. Her şeyini yitirmişti, sevgili bahçesi darmadağınıktı ama yine de benim ve Cem'in işleriyle içtenlikle ilgilenebiliyordu. Kafamın karıştığını fark etmiş olacak ki, dün gece düşünebildiğin tek şey yangının yarattığı tehlike ve kargaşaydı. Bütün mahalle yanabilirdi. Bay Ever'e en az bir hafta yatakta kalacak, berbat durumda. Öyle işler için çok yaşlı. Bunu yüzüne de söyledim. Ellerimi temizler temizlemez ve Stephanie görmeden ona bir lane pastası yapacağım. Stephanie 30 yıldır o tarifin peşinde. Evinde kalıyorum diye kaptıracağımı sanıyorsa aldanıyor dedi. Bayan Moody dayanamayıp tarifi verse bile Bayan Stephanie'nin pastayı yapamayacağını düşündüm. Bana bir kez göstermişti. Bir sürü şeyin yanı sıra tarif bir büyük fincan dolusu şekeri gerektiriyordu. Sakin bir gündü. Hava öylesine soğuk ve berraktı ki adliyedeki saatin vurmazdan önce gerilip kurulduğunu bile duyduk. Bayan Moody'nin burnu hiç görmediğim bir renkteydi. Nedenini sordum. Saat 6'dan beri buradayım. Donmuştur. Ellerini gösterdi. Avuçları çizik içindeydi. Kirden ve kurumuş kandan kararmıştı. Ellerinizi mahvetmişsiniz diye bağırdı Cem. Neden zencilerden birini çağırmıyorsunuz? Scott'la ben de size yardım edebiliriz. Sesi içtendi. Bayan Moody, sağ olun bayım ama sizin kendi işiniz size yeter zaten dedi. Bizim bahçeyi gösteriyordu. Kopyayı mı demek istiyorsunuz? Onu 2 dakikada hallederiz. Bayan Moody bana baktı. Dudakları sessizce kıpırdıyordu. Birden kafasını ellerine alıp boğulur gibi sesler çıkarmaya başladı. Bıraktığımızda hala gülüyordu. Cem ona neler olup bittiğini bilmediğini söyledi. Bayan Moody böyleydi işte. 9. Bölüm. Sözünü geri al bacaksız. Cecil Jacob'un bu buyruğu Cem ve benim için oldukça zor günlerin başlangıcıydı. Yumruklarım sıkılmıştı ve patlatmaya hazırdım. Atticus bir kez daha kavga ettiğimi duyarsa canımı okuyacağını söylemişti. Bu çocukça işler için çok büyüktüm. Bu kafama ne denli erken dank ederse herkes için o denli iyi olacaktı ama ben bütün bunları unuttum. Cecil Jacobs unutturdu. Bir gün önce okul bahçesinde Scott Finch'in babasının kara köpekleri savunduğunu söylemişti. Karşı çıktım ama Cem'e de anlattım. Ne demek istedi? Hiçbir şey Atticus'a sor, o sana anlatır. O gece sordum. Evet, bir daha kara köpek lafını duymayacağım Scott. Çok aşağılık bir söz bu. Ama okulda herkes öyle diyor. Bundan böyle bu herkesten bir kişi eksik olacak. Öyle konuşmaları öğrenmeden büyümemi istiyorsan neden beni okula yolluyorsun? Babam bana tatlı tatlı baktı. Gözlerindeki ifadeden eğlendiği belliydi. Anlaşmamıza karşın okuldan kurtulma kampanyamı öyle veya böyle sürdürmüştüm. Geçen Eylül baş dönmesi, bayılmalar ve hafif gastrit belirtileri sergilemiştim. Saç kıran kaparım diye başımı Bayan Rachel'in uşağının oğlunun kafasına da sürtmüştüm. Bu işe bir çeyrek yatıracak kadar ileri gitmiştim ama kapmadım. Şimdi derdim başkaydı. Tüm avukatlar Karakö zencileri savunur mu? Elbette Scott. Peki sesin neden köleleri savunuyor dedi. Yaptığın suçmuş gibi. Atticus iç geçirdi. Yalnızca tek bir zenciyi savunuyorum. Adı da Tom Robinson. Kasaba çöplüğünün ötesindeki barakalarda oturuyor. Kalpornia'nın kilisesine üye. Kal, ailesini iyi tanıyor, iyi insanlar olduklarını, dürüst yaşadıklarını söyledi. Scott, bazı şeyleri anlayacak yaşta değilsin. Ama kasabalıya göre bu adamı savunmamam gerek. Fazla bir şey yapmam gerekmiyor. Tuhaf bir dava. Yaz sonundan önce de yargıç önüne gelmez. John Taylor bize bir erteleme verecek kadar iyilik etti. Eğer onu savunmaman gerekiyorsa neden savunuyorsun? Birçok nedenle. Birincisi, savunmasam bundan böyle başım yukarıda gezemem. Bu yöreyi eyalet mahkemesine temsil edemem. Bir daha sana ve Cem'e şunu yap veya yapma diyemem. Yani adamı savunmasam Cem'le ben senin sözünü dinlemek zorunda olmaz mıydık? Aşağı yukarı. Neden? Çünkü sözümü dinlemenizi isteyemem. İşin doğası bu. Her avukat onu kişisel olarak ilgilendiren bir davayı ömrü boyunca ancak bir kez yakalar. Bu da benimki sanırım. Bu konuyla ilgili olarak çirkin sözler işitebilirsin. Sen yalnızca yumruklarını indir, başını dik tut. Sana ne söylerlerse söylesinler, bırak uğraşsınlar. Bu kez de kafanla dövüşmeyi dene. Her ne kadar öğrenilmesi zor olsa da iyi bir yöntemdir. Atticus, davayı kazanacak mıyız? Hayır bebeğim. Öyleyse neden? Nasılsa yenileceğiz diye kazanmaya çabalamaktan vazgeçemeyeceğimiz için. Kuzen, iki Finch gibi konuşuyorsun dedim. İke Finch, Maycomb yöresinin hayatta olan tek güneyli konfederasyon askeriydi. Çok övündüğü sivri bir sakalı vardı. Yılda en az bir kez Atticus, Cem ve ben onu görmeye giderdik. Onu öpmek zorundaydım. Korkunç bir şeydi bu. Orada öylece uslu uslu oturur, kuzen Ike'nin savaşı yeniden anlatmasını dinlerdik. Bay Atticus, dedi kuzen Ike, bizim işimizi bitiren Missouri anlaşmasıdır. Yeniden savaşacak olsak aynı yolu yayan gider gelir ama bu kez işi ben bitirirdim. 1864'te Stonewall Jackson gelip, gel buraya Scott, dedi Atticus. Kucağına kıvrıldım ve kafamı çenesinin altına sıkıştırdım. Beni kollarının arasına alarak sallamaya başladı. Bu kez farklı, dedi. Bu kez Kuzeylilerle savaşmıyoruz. Kendi dostlarımızla savaşıyoruz. Ama şunu hiç aklından çıkarma. İşler nedenle tatsızlaşırsa tatsızlaşsın, onlar yine de bizim dostlarımız ve burası bizim evimiz. Sabah Cecil Jacobs'un karşısına bu düşüncelerle dikildim. Sözünü geri alacak mısın? Aldırt da göreyim, diye bağırdı. Bizimkiler babana kasabanın yüz karası diyorlar. O köleyi de su tankından sallandırmak gerek diyorlar. Tam yumruğumu kaldırmıştım ki Atticus'un dedikleri aklıma geldi, elimi indirdim. Scott Ödley'in tekidir sesleri kulağımda çınlıyordu. İlk kez bir kavgadan kaçıyordum. Cecil'le kavga etmedim. Cemile benden bir şey istediği pek olmazdı. Onu üzmemek için korkaklık suçlamalarını sineye çekebilirdim. Yapmam gerekeni zamanında anımsadığım için kendimi çok soylu hissediyordum. Soyluluk duygusu 3 hafta sürdü. Noel'le birlikte felaket de gelip çattı. Cem ve ben Noel'e karmaşık duygularla bakıyorduk. İyi yönü Noel ağacı ve Jack amcaydı. Her Noel günü Jack amcayı Maycomb sokağında karşılardık. Bir hafta bizimle olurdu. Madalyonun öteki yüzünde ise Alexandra hala ve Francis vardı. Alexandra halanın kocası Jim enişteydi, aynı yüze katmalıydım. Bana bir kez parmaklığın önünden çekil demişti. Bunun dışında benimle konuştuğunu anımsamıyorum. Kendisini adam yerine koymak için hiçbir neden göremedim. Hala Alexandra da pek görmezdi. Uzun yıllar önce ve aralarının daha iyi olduğu bir dönemde bir çocuk çıkarmışlardı ortaya. Adı Henry olan bu çocuk yuvadan uçacak yaşa gelince uçmuş ve sırası gelince o da bir çocuk çıkarmıştı, Francis. Henry ve karısı bir Noel Francis'i dedesinin evine bırakıp kendi eğlencelerinin peşinden giderlerdi. Ne yaparsak yapalım, Noel'i evde geçirmek için Atticus'u kandıramazdık. Bildim bileli her Noel Finch Londing'e gitmişizdir. Francis Hancock'la Noel geçirmenin tek avundurucu yanı Alexandra halanın çok iyi bir aşçı olmasıydı. Francis benden bir yaş büyüktü. Nerede hoşlanmadığım oyun varsa onları severdi. Benim oyunlarımı da o beğenmezdi. Alexandra hala Atticus'un kardeşiydi ama Cem doğumda karışan kardeşlerden söz edince onun da böyle olduğuna karar verdim. Belki de dedeme Finch yerine bir Crawford verilmişti. Nedense tüm avukat ve yargıçların tutkun oldukları dağcılık konulu mistik düşünceleri ben de besleseydim onu Everest'e benzetirdim. Buz gibiydi ve hep oradaydı. Noel arifesinde Jack amca trenden atladığında hamalın iki uzun paketi uzatmasını beklemek zorunda kaldık. Jack amcamla babamın öpüşmesini seyretmek hep komiğimize giderdi. Bizim oralarda erkekler pek öpüşmezlerdi. Cem'le el sıkıştılar. Beni de havaya atıp tuttu. Pek yükseğe atamadı çünkü Atikus'tan bir kafa kısaydı. Ailenin bebeği sayılırdı. Alexandra haladan da küçüktü. Halamla benzeşirlerdi ama amcam yüzünü daha iyi kullanıyordu. Sivri burnu ve çenesinden bıktığımızı hiç bilmem. Beni hiç ürkütmeyen bilim adamlarından biriydi. Doktor gibi davranmazdı. Ne zaman Cem'le bana bir şey yapması gerekse, ayağımızdan kıymık çıkarmak gibi, ne yapacağını kelimesi kelimesine anlatır, ne kadar acıtacağına dair bir fikir verir ve kullandığı aletleri açıklardı. Bir Noel günü ayağıma diken batmıştı, kıyıda köşede saklanıyor, kimseyi yanıma yaklaştırmıyordum. Ama sonunda Jack amcayı yakalandım, kiliseye gitmekten nefret ettiği için sırtında cübbesi, ağzında nargilesiyle kapı aralığında durup gelip geçene vaaz veren bir papazdan söz ederek beni güldürdü. Sözünü keserek dikeni ne zaman çıkaracaksan haber ver dedim ama o elindeki cımbızın ucundaki kanlı dikeni gösterdi. Ben gülerken çıkardığını, buna da görecelilik dendiğini söylemişti. Paketlerde ne var diye sordum. Seni ilgilendirmez dedi. Cem, Rose Amler'in nasıl olduğunu sordu. Rose Amler amcamın kedisiydi. Çok güzel dişi bir sarmandı. Amcamın birlikte olmaya katlanabildiği tek dişiydi. Cebini eline atıp birkaç boz resim çıkardı. Onlara hayranlıkla baktık. Şişmanlamış dedim. Evet öyle. Hastaneden artan parmakları ve kulakları yiyor. Öf, amma da boktan hikaye ha dedim. Ne dedin ne dedin? Atikus aldırma Jack dedi. Seni sınıyor. Çal bir haftadır küfretme antrenmanları yaptığını söyledi. Jack amca kaşlarını kaldırdıysa da bir şey söylemedi. Atikus bu küfürleri okuldan öğrendiğimin farkına varırsa yollamayacağı varsayımından hareket ediyordum. Küfür etmenin çekici oluşu da işin cabasıydı tabii. Ama akşam yemeğinde şu Allah'ın belası eti uzatmasını istediğimde Jack amca bana şöyle bir baktı ve sonra seninle bir konuşalım küçük hanım dedi. Yemekten sonra salona geçip oturdu. Kucağına oturmamı istediğini belirtmek için dizine vuruyordu. Kokusunu severdim. Alkolle tatlı karışımı bir şeydi. Perçemlerini geri itip bana baktı. Annenden çok Atikus'a benziyorsun. Pantolon giymeyecek kadar da büyümüş gibisin. Hala giyebiliyorum. Lanet olası Allah'ın belası türünden sözcüklerden hoşlanıyorsun değil mi? Hoşlanıyordum sanırım. Ama ben hoşlanmıyorum. Kullanmak için aşırı bir kışkırtma olmamışsa. Bir hafta buradayım. Ben buradayken bu sözleri duymak istemiyorum. Böyle konuşursan başın belaya girer. Büyüyünce bir hanımefendi olmak istemez misin? Hayır, pek istemiyordum. İstersin kuşkusuz. Haydi şu ağacı bitirelim. Yatma saatine kadar ağacı süslemeyi sürdürdük. Cem'e ve bana gelen o iki uzun paketin düşünü gördüm o gece. Sabah olduğunda kutulara balıklama atladık. Atikus'tandılar. Jack amcayı alıp getirmesi için mektup yazmıştı ve tam istediğimiz şeylerdi. Cem namluyu duvardaki resme doğrultunca Atikus, evde nişan almayın dedi. Ona ateş etmesini öğretmen gerek dedi amcam. O iş senin işin dedi Atikus. Ben yalnızca kaçınılmazı kabullendim. Bizi ağaçtan uzaklaştırmak için Atikus'un duruşma sesini kullanması gerekti. Landing'e tüfeklerimizi götürmemize de yasakladı. Oysa ben şimdiden Francis'i nasıl vuracağımı tasarlıyordum. Yanlış bir iş yaparsak tüfekleri geri alacağını da ekledi. Finch Landing, uçurumun yamacındaki 360 taraçadan oluşuyor, nehir kenarındaki iskelede bitiyordu. Nehrin aşağısında, burnun ötesinde eski pamuk yükleme alanı vardı. Finch köleleri pamuk balyalarını ve ürünü yükler, buz, un, şeker, ev aletleri ve hanımların siparişlerini indirirlerdi. Nehrin kenarından toprak bir yol uzanır, ikiye ayrılarak da ağaçların arasından kaybolur giderdi. Yolun sonunda iki katlı, etrafı balkonlarla çevrili beyaz bir ev vardı. Yaşlı Simon Finch, dırdırcı karısını mutlu etmek için bu evi yaptırmıştı. Balkonlar eklenince öteki evlere benzemez olmuştu. Evin iç bölünme tarzı Simon'ın saflığını ve çoluk çocuğuna olan güvenini yansıtacak nitelikteydi. Üst katta 6 yatak odası vardı. 8 kız çocuğu için 4 tane, tek erkek çocuk olan Welcome Finch için 1 tane. Bir tane de konuk odası. Kızların odasına bir merdivenle Welcome ve konuğun odasına da ayrı bir merdivenden çıkılıyordu. Kızların yatak odalarına çıkılan merdiven anne babalarının alt kattaki yatak odasının orta yerindeydi. Böylece Simon Finch kızların gece gezmelerinden hep haberdar oluyordu. Evden ayrı bir binada mutfak vardı. Tahtadan yapılmış bir geçitle eve bağlıydı. Arka bahçede paslı bir kampana görürdünüz. İşçileri tarladan çağırmak ya da imdat istemek için kullanırlarmış. Damda ise bir gezinti yeri vardı. Simon buradan kayasını denetler, nehir teknelerini gözler ve çevredeki diğer toprak ağlarının yaşantılarını seyredermiş. Kuzeylilerle ilgili bir öyküsü vardı bu evin. Finchlerden yeni nişanlı genç bir hanım çevredeki yağmacılardan kurtulabilmek için tüm çeyizini giymiş. Giyince de kızların merdivenin kapısına sıkışıp kalmış. Sonunda üzerindekileri suyla ıslatıp onu kurtarabilmişler. Landing'e vardığımızda Alexandra hala Jack amcayı öptü. Jimmy enişteyle tokalaştılar. Jim armağanlarımızı Francis'e verdi. O da bize bir armağan verdi. Jim yaşını büyüklere yakın hissetmiş olacak ki beni kuzenle baş başa bıraktı. Francis 8 yaşındaydı ve saçını inek yalamışçasına geriye tarıyordu. Noel'de ne armağanlar aldın dedim kibarca. Tam istediklerimi dedi. Golf pantolon, kırmızı deriden bir okul çantası, 5 gömlek ve açık bir papyon kravat istemişti. Ne güzel. Yalan söylüyordum. Jim'le bana da tüfek geldi. Jim'e de bir kimya laboratuvarı. Oyuncak olsa gerek. Hayır, gerçek bir laboratuvar. Bana görünmez mürekkep yapacak. Ben de onunla dile mektup yazacağım. Francis bunun ne işe yarayacağını sordu. Benden boş bir mektup aldığında suratının neye döneceğini düşünebiliyor musun? Onu çıldırtacak bu. Francis'le konuşmak okyanusun dibine yavaş yavaş batmak gibiydi. Tanıdığım en can sıkıcı çocuktu. Mobilde oturduğundan beni okuldakilere gammazlayamazdı ama öğrendiği her şeyi Alexandra halaya yetiştirmekten geri kalmıyordu. O da içini Atikus'a boşaltıyordu. Atikus kimi zaman duymamazlıktan gelir, kimi zaman da canımı okurdu. Onun birine sert çıktığına bir kez tanık olmuştum. Kardeşim onlar için elinden geleni yapıyorum diye bağırmıştı. Konu benim pantolon giymemle ilgiliydi.